Ayrım 26, sayfa 483. 7 Şubat 1988'den Eylül 1988'e atlarsak. 7 Şubat'tan sonra köprülerin altından çok sular akacaktı. Aradaki olaylara kısa bir dinlenme payı tanıyarak 7 Şubat'tan Eylül 1988'e atlamanın birçok yararı var. Çünkü 9 Eylül 1988 günü emekli Orgeneral Necdet Ürüğ'un Danıştay'a başbakanlık aleyhine açtığı 200 milyon liralık tazminat davasına başbakanlığın gönderdiği savunmada Mehmet Eymür raporu hiçbir makam ve şahıstan emir almadan kişisel takdiriyle hazırlamakla suçlandı ve raporun hiçbir istihbari değeri olmadığı bildirildi. Bu nedenle davanın başbakanlık aleyhine değil suç işleyen Mehmet Eymür'e açılması isteniyordu. Daha önemlisi raporu Eymür'ün dışarıya sızdırdığı açıklanıyor, Necdet Ürüğ'un adı çevresinde dolaşan istifhamların ortadan kaldırılması gerektiğine başbakanlığın inandığı yazılıyordu. Ürüğ'un uğradığı zarar nasıl karşılanabilirdi? Başbakanlık bunun da yolunu bulmuştu. Ürüğ'la ilgili olarak MİT raporunda yer alan iddiaların gerçek dışı olduğunun kesinleşmesi ve gerçeğin kamuoyuna açıklanması suretiyle. Başbakanlıkta soruşturma yürütülüyordu. Sonuçları hem Ürüğ'a hem de kamuoyuna duyurulacaktı. Ve aylardır kaynayan kazandaki suçlamalar birden sona erecekti. Özal da başbakanlıkta MİT'te tüm suçları Eymür'ün üstüne yıkarak tereyağdan kıl çeker gibi olayların içinden sıyrılacaklardı. Aynı gün Mehmet Eymür de konuştu ve başbakanlığa karşı çıkarak MİT'teki bütün çalışmalar gibi bu rapor da resmi nitelik taşımaktadır. MİT'te güvenlik dairesi başkanlığınca hazırlanan bir raporun gayri resmi diye nitelendirilmesi mümkün değildir. Eğer ben suçluysam başbakanlığın hakkında o zaman bir soruşturma açması gerekirdi. Böyle bir soruşturma açılmış değildir diyordu. Eymür başbakanlığın yazısında kendisinden ajan diye söz edilmesine fena tutulmuştu. Raporu da savunuyordu. Raporda yer alan konular belli yerlerden toplanan bilgilerden oluşmuştur. Bu olaylar bizlere çeşitli çevrelerden ve çeşitli yollardan intikal etmiştir. Hiçbiri hayal mahsulü değildir. Ancak Mehmet Eymür'ün açıklaması bu kadar değildi. Eymür başbakanlığın suçu üzerine yıktığını gördüğü saat daha önemli içerikte bir açıklama hazırladı. Bir basın açıklaması. Bu açıklamayı Hiram Abbas'a okudu. İçinde kim olaylara çok değişik gözle bakılmasını sağlayacak önemli noktalar olan bu açıklamayı Hiram Abbas, bize yakışmaz, bu açıklamayı verme diyerek engelledi. Başbakana bir değil, 3 adet rapor verildi. Eymür'ün hazırladığı ama basına verilmeyen açıklaması 1,5 daktilo sayfasıydı. Başbakanlığın 2-8-1988 tarihinde Danıştay Başkanlığı'na verilmiş bulunan 11.102.6552-31.990 sayılı cevabi dilekçesinde MİT raporu olarak adlandırılan etütle ilgili olarak gerçekleri yansıtmayan bir şekilde suçlandığımı öğrenmiş bulunduğumdan sayın basınımız aracılığıyla bazı açıklamalar yapmayı gerekli gördüm diye başlıyor ve 5 maddede MİT raporunun hazırlanış biçimini ineliyor, sızma olayına kimi yeni öğeler getiriyordu. Fakat basına verilmeyen bu açıklamanın 3. maddesine Eymür, başbakana aynı konularda kaç rapor verildiği konusunda önemli bilgiler ekliyordu. 3. MİT etüdü ve ekleri 28 Kasım 1987 akşamı Sayın MİT Müsteşar Vekili Hiram Abbas tarafından Çankaya'daki konutunda Başbakan Sayın Turgut Özal'a verilmiştir. Aynı etüt 3 Aralık 1987 günü Cumhurbaşkanlığı MİT temsilcisi Erkan Gürvit'e gönderilmiştir. Aynı mealde hazırlanan 12 Ekim 1987 tarihli ve 10 sayfalık bir etüt ise MİT Müsteşar Vekilinin bilgisi dahilinde o zamanın İçişleri Bakanlığı'na vekalet eden Sayın Ahmet Selçuk'a gönderilmiştir. Şimdi ortaya çıkan gerçek. 1. Başbakan'a müfettişlerce hazırlanan Banker Bako olayını irdeleyen 1. rapor Ağustos 1987 sonlarında verildi. Özal bu rapora dayanarak 2 Eylül 1987'de Türkiye Gazetesi'nde özellikle DYP'yi hedefleyen siyasetçilerin babalarla ilişkisini duyumsatan ünlü demecini verdi. 2. Eymür'ün açıklamasına göre son MİT raporu mealinde 10 sayfalık 2. rapor 12 Ekim 1987 tarihinde MİT Müsteşar Vekili Hayri Ündül Gezi'de olduğundan yerine bakan MİT Müsteşar Yardımcısı Hiram Abbas'ın bilgisi dahilinde anayasa gereği seçim öncesi İçişleri Bakanlığı'na getirilen Başbakanlık Müsteşarı Ahmet Selçuk'a gönderildi. Başbakanlık Müsteşarı'nın 10 sayfalık MİT raporu mealindeki 2. raporu Turgut Özal'a vermediği ya da en azından duyurmadığı düşünülemez. 3. Üçüncü ve son ünlü MİT raporu ve ekleri 28 Kasım 1987 akşamı MİT Müsteşar Vekili yani MİT Müsteşar Yardımcısı Hiram Abbas tarafından Çankaya'daki konutunda Başbakan Turgut Özal'a verildi. Siyasal olayların tarihi de şöyle. 6 Eylül 1987'de yasakların kalkması için halk oylaması. 29 Kasım 1987'de erken genel seçim. Bu arada aynı mealde 3 rapor ve 3'ü de Başbakan Turgut Özal'da. Başbakanla MİT müsteşarı atlanarak sık sık konuşan MİT yetkilisi Hiram Abbas, 28 Kasım 1987'de bir akşam vakti raporu Özal'a verip vermediği sorulduğunda "Ben böyle bir şey söylemiyorum." diyor. Ama 3 rapor Özal Abbas arasında sık sık görüşmeler. Görüşmelerde raporlar ya da başka neler konuşulduğu meçhul. Abbas'ın 3. raporu bizzat Özal'a verdiğini doğrudan yalanlamamasına karşı Mehmet Emir açık seçik Abbas'ın adını vererek raporları tarih sırasıyla doğruluyor. Süre gelen olayların en önemli yanı. Bir ananın ıstırabı. Eylül 1988'de başbakanlıkça suçlanan Mehmet Emir oysa, Temmuz 1985'te Çankaya'daki başbakanlık konutuna gidip gelen güvenilir bir MİT yetkilisiydi Emir. İstanbul Kadıköy Belediye Başkanı Osman Hızlan günlerden bir gün Mehmet Emir'i aradı. Semra Özal'ın canı çok sıkılıyordu. Kızı Zeynep'in ağası Mekren'le evliliğinden önceki günlerdi. Acaba Emir Semra Özal'la gidip konuşabilir miydi? Emir başbakanın sayın eşini tanımadığını doğrudan aramasının uygun olmayacağını söyledi. Osman Hızlan ben bir şey ayarlarım dedi ve konuttan telefon geldi. Konuttan telefon geldi ve ben MİT'teki işlerim bittikten sonra akşam üzeri konuta gelebileceğimi söyledim ve gittim dedi Emir. Olaya ilk değinen gazeteci yazar Uğur Mumcu'ydu. Zeynep'in evliliğini durdurabilmek için bazı engellemelerden söz eden yazısına İdareciler Derneği'nin açılışında karşılaştıklarında başbakan yalan senaryolar diye karşı çıkmıştı. Mumcu ise işinin senaryolar düzenlemek değil yazmak olduğunu başbakanın yüzüne söylemişti. Oysa 1988'de sanırım 20 Aralık günüydü saat 14.10'du. Bazı noktaları açıklaması için Eymür'ün bürosuna uğradığımda bana Semra Özal'la yaptığı görüşmeyi ve sürgüt gelişmeleri ısrarlı sorularım üzerine anlattı. Semra hanımefendi beni ilk kabul ettiğinde gündelikçi terzisi Müberra ile sekreteri, adı galiba Sevinçli, oradaydı. Benimle konuşan o sıradaki işten izlenimime göre bir başbakanın eşi değil, yüreği kızının geleceği için çarpan bir anneydi. Mehmet Emir Semra Özal'ın söylediklerini dinledi. Bu konuda yapabileceği fazla bir şey yoktu. Zaten durumu üst düzeye yansıtacaktı. Oradaki karara göre belki bir şeyler yapılabilirdi. Örneğin müstakbel damadın çalıştığı yerlerle konuşulurdu. Zeynep Özal'dan uzak durması istenebilirdi. Mehmet Emir 22 Temmuz 1985 günü başbakanın eşiyle yaptığı konuşmayı MİT Müsteşarı Burhanettin Bigalı'ya anlattı. Dilerse MİT kurallarına göre konuşmayı yazıya dökebilirdi. Bigalı Paşa'nın onayı üzerine konuttaki konuşmaları yazıya döküp müsteşara verdi. MİT yazılarını yayımlamak yasak. O nedenle sözlü anlatımlara topluca bakalım. Özal ailesi kızları Zeynep'in gazetelerde de yer alan baterist ağası Mekren'le evlenmesi konusuna çok üzülüyorlardı. Evliliğe şiddetle karşıydılar. Semra Hanım şunları söylemişti. Çocuklarımız için de bir tek Zeynep problem oldu. Bunda tek kız olması ve babasının ona karşı yumuşak davranmasının da etkisi var. Daha önceki evliliğinde de problemleri olmuş, kendisiyle uzun süre konuşmamıştık. Hatta ağabeyinin düğününe de çağırmamıştık. Sonradan pişman olmuştu. Bu deneyimine rağmen yeni bir maceraya atılıyor. Çocuk değil, 30 yaşında. İlk defa bize karşı vaziyet aldı. Türkiye batsa baterist ağasımla evleneceğim diyor. Bizim tereddüdümüz evlenmeyi düşündüğü bateristin sosyal durumu değil, ağasım Ekren'in çevresinde bulunanlar. Zeynep'i Asım'la tanıştıranlar Yüksel Uzel ve Atik Berberoğlu, bir de müzisyen Garo Mafyan var. Asım'ın ilk karısı da Ermeni. Nereli bilemiyoruz, mali durumu iyi değilmiş. Geçen gün Zeynep'i meşhur bir Ermeni kuyumcunun dükkanında götürmüş. Zeynep'e 1,5 milyon liralık karandaş takım almış. Merak içindeyiz, herhangi bir şekilde baskı mı yapıyorlar? Başka isimler de geçiyor, başka ünlü bir şarkıcının eşinin isimleri. Semra Özal'ın artık tabanca taşıdığını öne süren bazı anlatımlar da. Ama asıl sorun bir ananın ıstırabı. Öyküye bu noktadan başlayıp sürdürmeli. Dedikoduya gerek yok. Turgut Bey'in icraatından dolayı menfaatleri bozulan kimseler bizi devamlı yıpratmaya kalkıyor. Şarık Taray'a devamlı tehditler geliyor. Bunları siz iktidara getirdiniz, öleceksiniz, cezalandırılacaksınız gibi tehditler. Basın bu konuyu diline doladı, ne yapacağımızı şaşırdık. Semra Hanım'ın anlatımları bitince Başbakan Özal gelmiş fakat o konuya hiç değinmemiş. Başka konulara ANAP icraatı ile sigara kaçakçılığının önlendiğini, altın kaçakçılığını da Merkez Bankası kanalı ile yaptıkları ithalatla durdurduklarını anlatmış. Keza mücevherat ve kürk ithalini serbest bırakarak kaçakçılığı önlediklerini belirtmiş. Özal'a göre bu devlet kasasına takriben 500 milyarlık bir ek gelir. Bugüne kadar bu yoldan bu kadar büyük para kazananlar şimdi ne yapacaklar? Tabiatıyla başta başbakan olmak üzere hükümeti yıpratmaya çalışacaklardı. Zaten Başbakan Özal bu irdelemeleri halk önündeki meclisteki konuşmalarında da yapıyordu. Özal'dan önceki hükümetler zamanında bazı gazetelere taviz verilir, faizsiz büyük krediler sağlanırdı. ANAP bunu da önlemişti. Basındaki yaygaranın bir nedeni de buydu. Yoksa kağıda yapılan zamla ilgisi yoktu. Zammı gazeteler fiyatlarına yansıtmışlardı, kayıpları yoktu. Özal'a göre MİT Müsteşarlığı devletin ulvi ve önemli bir organıydı. Bu sebeple bu teşkilata hiçbir şekilde siyasal tesir yapılmamasına azami dikkat gösteriliyordu. Bazı nedenler dolayısıyla teşkilatı ziyaret programını ertelemişti, ihmal etmişti. En kısa zamanda ziyareti gerçekleştirecekti. Başbakanın davranışında ailevi bir konuyla MİT'in ilgilenmesini doğrudan buyuran hiçbir şey yoktu. Olsa olsa Mehmet Eymür konunun incelenmesinin yararlı olacağına, başbakanın inandığı izlenimini almış olabilirdi. Mehmet Eymür Özal ailesine yakınlığıyla tanınan Kadıköy Belediye Başkanı Osman Hızlan'ın düşüncelerini de öğrenmişti. Hızlan'a göre Zeynep deneyimsiz, saf ve dik kafalıydı. Gece hayatına karışması hem kendini hem de ailesini yıpratıyordu. Turgut Özal'ın 40-45 gün önce bu yüzden eşiyle arası da açılmıştı. 18 Temmuz 1985'te İstanbul'da Turgut Özal bir baba olarak Zeynep'le sabahlara kadar konuşmuştu. Evliliğe karşıydı, izin vermeyecekti. Bu yüzden bir babanın duyguları konuşunca başbakanlıktan bile ayrılabileceğini söylemişti. Buna rağmen Zeynep ertesi günü Asım'la evleneceğini bildirmişti. MİT Müsteşarı Kor General Bigalı konunun çok dar çerçevede tutularak muhtemet personelce araştırılmasını ve elde edilen bilgilerin kurye ile gönderilmesini Ağustos başında İstanbul ve bölgesi MİT Daire Başkanlığı'na bildirmişti. Araştırılacak başlıca konular Mehmet Eymür'ün Semra Özal'dan aldığı ve MİT Müsteşarı'na sözle ve sonra yazıyla aktardığı bilgilerdi. Mehmet Eymür bir iki kez daha konuta çıktı. Hatta bir kezinde Konsolos Bilge Erol da oradaydı. Zeynep olayını anne ile görüştü. Ne yapılabilirdi? Gazinocu babalara Asım'ı bu sevdadan vazgeçirmeleri rica edilebilirdi. Örneğin baba, İçe ve benzerleri. Onlar işi daha da bulandırırlardı. MİT elemanı süsü vererek türlü serüvenler yaşanır, tabancalarla Asım'ın çalıştığı yere gidebilirlerdi. Çeşitli söylentiler yayıldı. Zeynep Özal direndi ve sonunda Asım'la evlendi. Zeynep Özal Ekren oldu. Onlar çıkmış kerevetine... Kanallar patlayınca. 7 Şubat'ta 2000'e doğrunun yayımı 8 Şubat 1988 günü gazete manşetlerindeydi. Tabii rapordan ön plana alınan bilgi eski Genelkurmay Başkanı Necdet Uruk'un kadınlara karşı zaafı, arkadaşı gazinocu Fahrettin Aslan'ın kendisine Emel Sayın'ı ikram ettiği bildiriliyor ifadeleriyle büyük çapta veriliyordu. Kaçınılmaz işleyiş başladı. Necdet Uruk ilk tepkisini bu rezilane bir mizansendir diyerek ortaya koydu. Bir eski asker bazı çevrelere kırgınlığını dokunduruyordu. Elbette bunca sene dirsek dirseğe hizmet verdiğimiz, kendimizi vatanımıza, milletimize adadığımız, gereğinde de birbirimizin kucağında can verecek arkadaşları olarak birbirimizin haysiyetini korumak vazifemizdir. Ürün amaçladığı kişi belliydi, Cumhurbaşkanı Evren. O gün başka gelişmelerden habersizdik. Çünkü Necdet Uruk 20 Ocak 1988 günü Göztepe'deki evinin posta kutusunda ünlü MİT raporunun kopyasını bulmuştu. Kim getirmiş, posta kutusuna kim koymuştu belli değildi. Ancak Necdet Uruk hemen harekete geçmişti. MİT'çi Nuri Gündeş de adı raporlarda mafya ilişkileriyle geçenlerden biriydi. Uruk Cumhurbaşkanı Evren'e bir mektup yazmış, Eymür ve Abbas'taki bilgiye göre Gündeş de Ankara'ya göndermiş, mektup 26 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Sedat Paşa'ya iletilmişti. Sonra 7 Şubat vakası geliyordu. Hükümet ne yapacaktı? MİT Müsteşarlığı doğrudan başbakana bağlıydı. Hükümet sözcüsü bir açıklama yaptı, klasik hükümet davranışlarından birini sergiledi. Haftalık bir dergiyle buradan alıntı yapan günlük bir gazetede, sabah yayımlanan MİT raporu ile ilgili bilgi ve haberlerin ilk incelemeler sonucu asılsız olduğu anlaşılmıştır. Yayınlarda iddia edildiği gibi MİT tarafından böyle bir rapor hazırlanmamıştır. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Başbakan'a ve Sayın Genelkurmay Başkanı'na sunulması söz konusu olamaz. Bu denli ciddi suçlamaları kapsayan bir raporu Doğu Perinçek'in uydurduğu elbette düşünülemezdi. Nitekim Perinçek bir basın toplantısı yapıyor, sonuç çıkmayacağını bile bile şu haklı soruyu yöneltiyordu. MİT raporunun gerçek olduğunu kamuoyu kısa zamanda öğrenecektir. Ancak şu sorunun cevabının şimdiden verilmesi gerekmektedir. Raporun gerçek olduğu bütün çıplaklığıyla ortaya çıktığı zaman hükümet istifa edecek midir? Perinçek demokratik bir devlette ciddi hükümet anlayışı olabileceği varsayımından yola çıkarak bu soruyu ortaya getiriyordu ve doğal olarak önemli birçok olayda olduğu gibi MİT raporunun gerçek olduğu ortaya çıktığı zaman da istifa bir yana öyle başka gelişmelerle karşılaşıyorduk ki. Ya Çankaya ne yapıyordu? O sırada damat Gürvit'in 3 Aralık 1987'de raporu aldığı henüz ortaya çıkmamıştı. Cumhurbaşkanının raporun varlığını Necdet Üruh'un mektubuyla öğrendiği de duyurulmamıştı. Hükümet doğrultusu da bir başka açıklamada Çankaya'dan geldi. Böyle bir raporun Cumhurbaşkanlığına ulaşmadığı bildirildi. Hele başbakanımız yine ayaküstü ciddi konuları irdeleyen soruları yanıtlıyor, böyle bir rapor yok, nasıl çıkmış, ne olmuş, böyle bir raporun olmadığı açıklandı deyip geçiyordu. Yalanlamaları baş tacı eden tercümandı. MİT raporu asılsız çıktı. Fakat öteki basın olaya sahip çıkmıştı. Baş yazılarda aydınlanmaya gereksinim duyulduğu vurgulanıyordu. Raporun varlığını yatsıyan yoktu, tersine iddialar doğruysa felaketti. Ündül de raporu çok önceden aldığı haberlerine karşın Genelkurmay'da MİT raporunun varlığını eski askerleri korumayan üslupla tümüyle reddederek yalanlama kervanına katılmıştı. Başbakan Özal Genelkurmay'ın açıklamasını hemen kapıyordu. Açıklama doğru, söylentiler yanlıştı. Peki ama doğru olan neydi? 9 Şubat'ta Necdet Üruh'u bastırdı. Üruh raporun çok gizli damgası taşıyan bir kopyasının kendisine gönderildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanına bir mektup yazarak Devlet Denetleme Kurulu veya kuvvet komutanlarından birinin başkanlığında oluşturulacak bir kurulun soruşturma yapmasını istedi. Devlet Denetleme Kurulu anayasa gereği doğrudan Kenan Evren'in elindeydi. Evren eski silah arkadaşına telefon etmiş, raporda sözü edilen savlardan üzüntü duyduğunu söylemiş, ortada dolaşan söylentileri ciddiye almamasını, üzüntü duymamasını, konunun kendi isteği doğrultusunda araştırılacağını bildirmişti. Üruh MİT müsteşarını da aramıştı. Nuri Gündeş de Hayri Ündül'e gidip konuşmuştu. MİT müsteşarı Üruh'un arkadaşıydı, yanında yıllarca çalışmıştı. Üruh'a ben bu raporu yazar mıyım demiş, benden bunu nasıl umuyorsun diye gözyaşlarıyla konuşmuştu. Oysa Mehmet Eymür'ün kesin açıklamasına göre, 3 Şubat 1988 günü yani raporun açıklanmasından 4 gün önce Mehmet Eymür Bursa'dan Ankara'ya dönmüş, müsteşar Ündül onu çağırarak etüdü sormuştu. Habersiz görünüyordu. Üruh'un Cumhurbaşkanı'na yazdığı mektuptan sonra köşke çağrılmış, o da rapordan haberi olmadığını Evren'e söylemişti. Eymür Paşa'ya geziye çıkmadan önce ısmarladığı bilgiyi anımsatıp defterine bakmasını söyleyince Ündül Paşa'nın belleği canlanmıştı. Ama köşkten, Üruh'dan tepkiler geliyordu. Tek nüsa etüdün bir kopyasını 4 Şubat'ta müsteşar da alıyordu. Hatta Ündül Paşa Eymür'e, "Oğlum köşke niye verdin raporu?" diye kırgınlığını ifade etmişti. Ündül Paşa'ya Eymür, örneğin Kürt sorunu ve benzeri önemli konuların raporlarını ve başka bilgileri köşke ilettiğini, bilgi alışverişi bu durumda olunca raporu vermekte bir sakınca görmediğini söylemişti. Bu durumu resmi bir yazıyla Ündül'e sunmuştu. Habersiz görününce konuyu bizzat ısmarladığı söylenmiş, sonra Ündül açmış defterini, doğru, konunun yanına çarpı işareti koymamışım demişti. Hatta ve hatta Cumhurbaşkanlığı Ündül'e MİT'teki bütün kopyaların yok edilmesini buyurmuştu. Yok edildi mi? Güldü Ündül Paşa. Kaldırın hepsini kasaya dedi. Yok etmedik. Sonra rapor olayı patlayınca köşk raporu alıp gelmesini istedi Ündül'den. Ama yok edilmesini istemişti. Güldü. Ündül Paşa rapor alıp Cumhurbaşkanlığı'na gitti. Rapor basında patlayınca MİT içinde ve MİT'e egemen olan çevrelerde de devinimler başladı. Özal raporla ilgili olanlara Başbakanlık Müsteşarı Ahmet Selçuk aracılığıyla haberler gönderiyordu. Merak edilmesindi, sorun çözülecekti. Hiram Abbas bir küçük ihtarla geçiştirirdi. Nedense Başbakanlık çevrelerinin yatıştırıcı devinimleri daha sonraları da sürdü. Hiram Abbas MİT'le ilgisini kesip İstanbul'a yerleşti. Abbas'ın büyük bir meşrubat yapımcısı holdingle ailece dostlukları vardı. Aynı holdingin sahibinin eşi de papatyalardandı ve konuttan aynı doğrultuda yatıştırıcı herhangi bir hareket yapmamasını öneren telkinler bu kanaldan geliyordu. Bir yandan raporun içeriği kimden sızdırıldığı araştırılıyor, öte yandan da yeni görüşler ortaya atılıyordu. İlginç olan görüşlerden biri emekli orgeneral ve Üruh'un yakın arkadaşı Turgut Sunalp'ten geliyordu. Üruh'un cumhurbaşkanı olması söz konusuydu. Bu tertiple önü kapatılıyordu. Ama kim kapatıyordu? Özal'ı amaçlıyordu kuşkusuz. Zaman geçecek, başka yorumlar da gelecekti. Daha sonraları yapılan bu yorumlara göre Cumhurbaşkanı Evren bile bile raporu daha önceden ele almamıştı. Evren'le Üruh arasında daha 12 Eylül darbesi yapılmadan görüş ayrımı belirmişti. Üruh parlamentonun kapatılmasını istememişti. Bu yorumdan kaynaklanan soruları Orgeneral Üruh tam anlamıyla yatsımadı. Günü gelince konuşulacağını söyleyerek bir bakıma doğrular gibi durdu. Köşkün Üruh'a karşı iki operasyonda yer aldığı da öne sürülüyordu. Üruh 2000 yılına kadar Genelkurmay Başkanlığı'na gelecekleri saptayan planı daha görevinden ayrılmadan önce yapmış, ilk önce köşke arz etmiş, oradan onay almış ancak bir de başbakanla konuşması istenmişti. Orgeneral Üruh planı Özal'a götürmüş, onun da onayını aldıktan sonra açığa çıkmasında beis görmemişti. Bu plandaki sıraya göre Ürü'den sonra Orgeneral Necdet Öztur'un Genelkurmay Başkanlığı'na gelecekti. Her şey onaylanan plana göre hazırlanmış, davetiyeler basılmış ve son dakika Özal köşke çıkarak hükümetin Öztur'unu istemediğini, yerine Necip Torumtay'ı getireceğini bildirmişti. Askeri üst düzeylerdeki atamalarda birinci derecede söz sahibi olan Evren Özal'ın isteğine uymuştu. Neden? Ürü gidecek, yerine daha radikal olan General Öztor'un gelecekti. Öztor'un ise Necdet Ürü'ye bağlıydı. Emekliye ayrıldı. İkinci ve daha önceki yıllarda yaşanan olay 12 Eylül'ün felsefesini sürdürecek bir devlet partisinin kurulması aşamasında yaşanmıştı. Necdet Ürü MGK'nın genel sekreteriydi ve 10-15 kişilik emekli o generaller arasından Turgut Sunalp'e böyle bir görev verilmesinde önemli ölçüde etkili olmuştu. Bir süre sonra MIT'in yurt düzeyinde yaptığı nabız yoklamaları da göz önüne alınarak Evren'in Sunalp'ten sıyrıldığı gözlenmişti. Bir iktidar partisi lideri Sunalp'le Genelkurmay Başkanlığı'na gelmekte olan Orgeneral Ürü arasındaki çok sıkı dostluğun bir işbirliğine dönüşmesi olasılığı da köşkü rahatsız etmiş olabilirdi. Sunalp'in kısa açıklamasının iç yüzünde belki bu türden geçmişteki kimi önemli olaylar da yatıyordu. Hüsamettin Cindoruk, bu rapor kesinlikle başbakanın işidir. Başbakanın bilgisi dahilinde hazırlanmıştır. Özal referandum ve seçimler arasında çok önemli şeyler söyleyeceğim demişti. İşte o önemli şeyler bunlardı diyordu. Yaklaşımı abartılı değildi. Sağ basın ise bir alemdi. Raporun içeriğine, nasıl sızdığına eğilecekleri yerde, raporu bularak gün ışığına çıkaran ve bu yoldan gazetecilik görevi yapan 2000'e doğru dergisine Perinçek'e saldırıyorlardı. Hedefleri üzüm yemek değil, Bağcı'yı dövmekti. Gazeteler biraz ayılmışlardı. Örneğin Milliyet'teki bir yorumda, seçim öncesinde gazetecilere Banker Bako olayını deşmelerini salık veren Başbakan Özal'ın, kendisine bağlı istihbarat teşkilatını da bu olayla ilgili olarak bizzat harekete geçirmiş olması büyük olasılık taşıyor deniyordu. Çankaya Köşkü, sözcü Ali Baransel aracılığıyla bir açıklama yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız böyle bir raporun varlığını ilk defa eski genelkurmay başkanlarından emekli Orgeneral Necdet Ürü'nün 28 Ocak tarihinde kendilerine yazdıkları mektupla öğrenmişlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu mektuptan önce rapor hakkında bilgileri olmadığı gibi kendilerine Cumhurbaşkanlığı dahil hiçbir kişi ve kuruluş böyle bir belge hakkında yazılı ya da sözlü bir arzda bulunmamıştır. 2 Aralık'ta mektubu okuyan, 3 Aralık'ta metni ele geçiren köşkteki MIT görevlisi, Cumhurbaşkanı ile sık sık görüşen Erkan Gürvit, tam 2,5 aya yakın süre böyle önemli suçlamaların yer aldığı raporu Cumhurbaşkanı'na sunmamıştı. Ya da sözünü bile etmemişti. Gürvit neden sorusunu yanıtlıyordu. Cumhurbaşkanı'na sunulacak değerde görmedim, bir köşeye kaldırdım. Bu sözler hemen her çevrede eşyanın tabiatına aykırı diye nitelendi. Hatta Eymür'le Abbas'ın 1988 yılı sonlarına doğru kimi yargıları daha da pekişmişti. Cumhurbaşkanı raporu hemen görmüştü. Gürvit, Cumhurbaşkanı'nı daha olumsuz polemiklere sokmamak için fedai rolünü üstlenmişti. O kadar ki Evren'in raporun patlamasından çok önceleri bazı konuklarına elde bazı bilgiler olduğunu söyleyerek MIT raporunu gösterdiğine dair bilgiler almışlardı. Savunma ve Abbas'a suçlamalar. Gürvit sızdıran eleman olmayı bir türlü kabul etmiyordu. Nedense Cumhurbaşkanı Evren de, damadı da olsa önemsenecek böyle bir raporu kendisine zamanında getirmediği için Erkan Gürvit'i köşkteki görevinden, asli karargahı olan MIT'e iade etmiyordu. Devlet katında başkaları söz konusu olsa bağışlanmaz kusur olarak nitelenip cezalandırılacak bir olay karşısında Cumhurbaşkanı damadını yerinde koruyordu. Daha sonraları MIT'te daire başkanlığına terfi etmesini sağlayarak. Gürvit raporu sızdırmadığını kimi gazetecilere söylüyordu ama doğrudan konuşarak olayın açıkta kalan birçok sorusuna yanıt vermekten kaçınıyordu. Bir pazar günü 29 Mayıs 1988'de Gürvit'le görüşmenin olanaksızlığı ortaya çıktıktan sonra Çankaya Köşkü'nde etkin görevi olan bir kaynakla buluştuk ve ondan Çankaya'nın olaya bakış açısını öğrenebildim. Eymür MIT müsteşarına gitmiş ve elde bazı bilgiler var demiş ve anlatmış. Bunları araştıracağım demiş. Müsteşar da araştırmasına izin vermiş. Raporda İstanbul-Ankara polisleri arasındaki çatışmalar yer alıyor. Sızdırma ne zaman olmuş? Tam Mehmet Ağar'ın Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmesi sırasında. Neden hazırlandı rapor? Abbas'ı müsteşar muavinliğine getiren Gürvit. Çok yakın arkadaşlar. Abbas'ın atanması MIT'in sivilleşmesi için ilk adım. Şimdi ise Gürvit'le Abbas kavga halinde. Bunun da nedeni var ve Gürvit şöyle diyor. MIT'in sivilleşmesi başka, bir partinin emrine girmesi bambaşka ve kabul edilemez. Bir önemli noktada Abbas'la Gürvit birbirinden ayrılıyor. Gürvit, MIT'in devletin, Abbas ise hükümetin emrinde olmasından yana. Abbas Bako ile ilgili bilgileri aktarıyor. Özal siyasi hasımlarını, yani DYP'yi yemenin, Abbas ise başbakanın tam desteğiyle MIT'in tepesine gelmenin peşinde. Başbakan Türkiye gazetesine bazı partilerin yeraltı dünyası ile ilişkisi olduğunu ve elinde belge bulunduğunu 2 Eylül'de söylüyor. Ama Baku'ya yapılan baskılar işe yaramıyor. Elinden itiraf alınamıyor ve belge bulunamıyor. 4 gün önce belge açıklayacağını söyleyen başbakan duruyor. Araştırma sürüyor. Demirel'le Cindoruk'a rapor Kasım 87'de geliyor. Sonra Ürua. Sızma başlıyor ve Hürriyet'e verilmek isteniyor. Abbas verilmek istendiğini değil, verildiğini ısrarla söylüyor şimdi. Hürriyet koymuyor. Gazeteci İrfan 2000'e doğruya gidiyor. Oradan Ankara'ya MIT'e gelip notlar alıyor ve olay patlıyor. Gürvit neden Cumhurbaşkanı'na vermiyor? Hiçbir muamele görmemiş, müsteşardan geçip normal dağılımı yapılmamış bir raporu önemsemiyor ve kasaya alıyor. Abbas Eybür ekibine karşı ağır. Mehmet Ağar Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirilince Abbas grubu şok geçiriyor ve Eymür raporu sızdırıyor. Gelişmelerin vardığı noktada köşk. Aynı kaynak anlatmayı sürdürüyor. Sızma olayı çok karışık fakat sonraki gelişmeler ilginç. Başbakan terse düşüyor, olayın üstünü örtmek istiyor. Abbas da aynı kanıda o sırada. Dezenformasyon deyip işin içinden çıkılmasından yana. Özal istiyor ama olmuyor. Necdet Ürük'ü bastırıyor. Başbakanın soruşturmayı geciktirmesinin nedeni de örtmek. İş dallanıp budaklanınca Sayın Cumhurbaşkanı başbakana bastırıyor. Özal'a ne yapıp yapıp bu işin üstesinden soruşturma ile gelinmesini istiyor. Özal zorunlu soruşturmayı açtırıyor. Ancak buraya dikkat, Abbas'ı da harcamak istemiyor. Hakkında bu kadar ağır suçlamalar olan bir insanı, Abbas'ı, Turgut Özal niçin başbakanlık müşavirliğine atamak istiyor? Eymür'e de başka görevler öneriyor. Neden? Ama neden? Eğer bu insanlar suçluysa başbakanın derhal uzaklaştırması gerekmez mi? Eğer Cumhurbaşkanı bastırmasa olaylar böyle de sonuçlanmayacak, tasfiyeler olmayacak. Abbas ihtirasının ceremesini çekiyor sonunda.